Ayrım 36.
Ve gerçekten bu fikir herkesce bilinen bir fikir durumuna gelmek için Child'dan sonra tam 100 yıl geçmiştir. Buna karşılık Hume'un faiz oranı üzerindeki düşüncelerinde özel olarak faiz oranının durumun, hangi durumun, gerçek barometresi olduğu ve düşüklüğünün bir halkın gönencinin hemen hemen şaşmaz bir belirtisi bulunduğu fikrini vurgulamak gerekir. Sayfa 130. Böyle konuşan taraf kayırıcı ve suçlu kişi kim? Bay Düring'den başkası değil. Dipnot, MN'de şöyle devam eder. Bu aynı kişinin davranış biçimi üzerine paralarını çaldığı yazarların anılması karşısında o denli ince bir hoşnutsuzluk duymasının nedenlerini de gösterecek bir başka örnek. Faiz oranını para miktarının belirlediği yolundaki halk yanılgısının bir başka nedeni der Hume, dış fetih sonucu ellerine birdenbire para ve değerli madenler geçmesi üzerine, paranın yayılması ve her köşeye sızmasından sonra, yalnızca kendilerinde değil ama bütün komşu devletlerde de faizin düştüğü çeşitli uluslar örneği olsa gerekir. Fatih ulusta para, toprak satın alarak ya da faize vererek onu değerlendirmeye çalışan birçok yırtıcı kuşun eline geçer ve böylece kısa bir zaman için sanki sanayi ve ticarette büyük bir gelişme olmuş gibi bir sonuç meydana gelir. Yani faiz oranında bir düşme görülür. Ama bu görünüş uzun süre devam etmez, hatta devam ettiği görülse bile Fatih ulusa kalan ganimet para sonucu meta fiyatlarında buna uygun düşen bir yükselme olur, faiz oranı yeniden eski düzeyine döner. Ama Fatih ulusla tecimsel ilişkilerde bulunan komşu uluslara gelince faiz oranının düşüşü bunlarda Fatih ulusla bilançolarında dengenin kurulmasından, yani Fatih ulusun soyduğu hazinenin ticaret yoluyla ötekiler arasında dağılmasından sonra başlar. Yoksa kişinin onu koyacağı gibi önce değil. Ama faiz oranının bu düşüşü salt kendi başına alınmış paranın artışından değil, bu artış emek ve gerekli geçim araçları fiyatını arttırmadan önce para artışının doğal sonucu olan sanayideki gelişmeden ileri gelir. Sanayideki bu gelişme diye devam eder Hume, para miktarının aynı kalmış olmasına karşın başka nedenlere de dayanabilirdi. Daha önce of money'de görmüş bulunduğumuz gibi bütün etki, bütün meta fiyatları ve dolayısıyla son çözümlemede ücret de buna uygun yükselişlere uğramadan önce, burada yeni baştan değerli madenlerdeki değer düşmesine yüklenir. Hume için değerli madenlerin artışları durumunda değer yitirmeleri ya da azalışları durumunda değer kazanmalarından bağımsız olarak ortaya çıkan başka para miktarı değişikliği yoktur. Hume'un yalnızca özetini verdiğimiz ve kesin olarak para miktarının faiz oranını sözde belirleyeceği yolundaki halk yanılgısının nedenlerinden birini, para soyan ve benzeri uluslar örneğinden alınan nedeni, bütün hiçliği içinde göstermek için giriştiği bu açıklama, Bay Kişi'de, şu küçük tümcede görünür. Böylece örneğin yukarıda sözü edilen denge kurulmadan önce, para miktarı değişikliğinin faiz oranını etkileyebileceğine işaret edilir Hume tarafından. Sayfa 171. Doğrusunu söylemek gerekirse bu biçim altında tek doğru söz içermeyen ve Hume'un aslında ne dediğini okura tahmin ettirmekten bile uzak olan bu tümce, Bay Düring'i bir solukta şöyle devam etmekten alıkoyamaz. Böylece bir Hume'un kendi dar görüş ya da ideolojilerini savunmak için ondan yana olduklarını söyleyen kimselerden daha bir dikkatlice düşündüğü görülüyor. Sayfa 131. Gerçekte Bay Düring'in sevgili Hume'un, gerçi biraz pısırık bir özgür değişim havarisi olması, dolayısıyla özgür değişim doktrinerlerinin bile ondan yana olduklarını söylemekte haklı bulunmaları, oysa kişinin 19. yüzyılın biraz ince merkantilistlerinden alınmış, kendi dar görüş ve ideolojilerini savunmak için biraz önce göstermiş bulunduğumuz biçimde onu çarpıtma zorunda kalması gibi bir şanssızlığı var. M2'de şöyle devam eder. Böylece örneğin para miktarı değişikliğinin yukarıda sözü geçen denge kurulmasından önce faiz haddini etkileyebileceği Hume tarafından kabul edilir. 130-131. İlkin Bay Düring yukarıda sözü geçen denge sözüyle sanki bu söz çeşitli uluslar arasındaki bilançoların dengesiyle ilgiliymiş gibi, ikinci olarak da Hume'a göre para miktarındaki bir değişikliğin faiz haddine zararlı olabileceği çok özel koşulların sözünü etmeyerek okurunu iki nedenle şaşırtır. M2'de şöyle devam eder. Ne var ki faiz oranındaki düşüşün Fatih ülke ile komşu devletlerde farklı nedenleri vardı ama ne birinde ne de ötekilerde bu sonucu yalnızca altın ve gümüş artışına yükleyebiliriz. M2'de şöyle devam eder. Demek ki burada Hume tarafından ele alınan olayın kendi öz düşüncesine göre faiz oranının normal hareketiyle hiçbir ilgisi yoktur. M2'de şöyle devam eder. Bay Düring, sarsıcı açıklamasında ilkin bir yandan Hume'un fetih yoluyla elde edilen parayla, ticaret yoluyla elde edilen paranın etkileri arasında yaptığı ayrımın sözünü hiç etmeyerek, öte yandan Hume'a, Fatih ulusla komşu uluslar arasında yukarıda sözü edilen dengenin kurulmasından sonra, yani birincinin parasının bir kısmının faiz oranını düşürecek biçimde, bu sonuncuların ülkesine akmasından sonra dedirtecek yerde, yukarıda sözü edilen denge, yani çeşitli uluslar arasındaki parasal bilanço dengesi, Düring'de yukarıda söz konusu olan ve yalnızca bu dengedir, başkası değil, kurulmadan önce dedirterek çarpıtır. Ve eğer faiz oranı düşerse bu, paranın arttığı için değil ama para artışı, fiyatlarda ve özellikle ücrette genel bir yükselmeye neden olmadığı sürece sanayiyi geliştirdiği içindir. Öte yandan eleştirel tarihçimizde yapmacıksız bir şaşkınlık uyandıran şey de, Hume'un bazı başarılı fikirler konusunda kendini bunların sahibi olarak göstermeye bile kalkmamasıdır. İşte Bay Düring'in başına gelmeyecek bir hal. Hume'un her değerli maden artışını bir değer düşmesine, kendi öz değerinde yani metaların değer ölçüsünde bir devrime eşlik eden artışla nasıl karıştırdığını görmüştük. Bu karışıklık Hume'da kaçınılmaz bir şeydi. Çünkü değerli madenlerin değer ölçüsü görevi üzerine en küçük bir fikri yoktu. Bu konuda fikri olamazdı çünkü değer üzerine hiçbir şey bilmiyordu. Değer sözcüğü incelemelerinde belki yalnızca bir kez görünür, o da Locke'un değerli madenlerin ancak sanal bir değere sahip oldukları yolundaki yanlışını, onlar özsel olarak saymaca bir değere sahiptir diyerek biçimsizleştirdiği parçada. Dipnot David Hume, Opsit, sayfa 314. Burada o yalnızca Petty'nin değil ama İngiliz çağdaşlarından çoğunun da altındadır. Petty'nin uzun zamandan beri aşmış bulunduğu bir aşama olan tüccarı, üretimin başta gelen iticisi olarak yüceltmeye devam ettiği zamanda aynı gecikmenin kanıtını verir. Hume'un incelemelerinde belli başlı ekonomik ilişkilerle uğraştığı yolunda Bay Düring tarafından verilen güvenceye gelince, Hume'un ekonomik çalışmalarının dar çevrelerine şaşıp kalmak için, Cantillon'un Adam Smith tarafından adı anılan yapıtına, Hume'un incelemeleri gibi 1752'de ama yazarın ölümünden yıllarca sonra yayınlanmış yapıt, bakmak yetecektir. Dipnot, R. Cantillon'un Essai sur la Nature du Commerce en Général adlı kitabı 1752'de değil 1755'te yayımlandı. Adam Smith bu yapıttan An Inquiry into the Nature da söz eder. Hume söylenmiş bulunduğu gibi hatta ekonomi politik alanında bile Bay Düring'in kendisine verdiği beraata karşın saygıdeğer kalır. Ama bu alanda çağ açmak şöyle dursun, özgün bir araştırıcı bile değildir. Onun iktisat incelemelerinin zamanındaki aydın çevreler üzerindeki etkisi yalnızca açıklamanın üstünlüğünden değil ama daha da çok o sıralarda serpilip gelişmekte olan sanayi ve ticaretin başka bir deyişle o zaman İngiltere'de hızla yükselen kapitalist toplumun ilerici ve iyimser bir yüceltilmesi olmasından ileri geliyordu. Yani o toplum bu incelemeleri alkışlamaktan başka bir şey yapamazdı. Yalın bir bilgi yetecek. Tam da Hume'un yaşadığı çağda toprak sahipleri ve genel olarak zenginlerin vergi yükünü azaltmak için o çok ünlü Robert Walpole tarafından yöntemli bir biçimde kullanılan dolaylı vergiler sistemine karşı İngiliz halk yığınının ne büyük bir tutkuyla savaşım verdiğini herkes bilir. Hume'un kafasından hiç çıkarmadığı ve dolaysız vergilerin en koyu düşmanı, toprak vergisinin en kararlı yandaşı olan yanıtçısı Van der Linde karşı, adını anmaksızın kalem tartışması yaptığı vergiler üzerine denemesinde On Taxes şunlar okunabilir. İşçinin bu vergileri, tüketim vergileri, emeğinin fiyatı artmaksızın çaba ve tasarruf ruhunu arttırarak ödeyebilecek durumda olmaması için, gerçekte bunların çok ağır ve çok ust dışı biçimde dağıtılmış vergiler olmaları gerekir. Dipnot David Hume, Opsit, sayfa 367. İnsan burada Robert Walpole'un da kendisini dinlediğini sanır, hele buna kamu kredisi üzerine denemenin, devlet alacaklılarından vergi toplamının güçlüğü konusunda şöyle dendiği parçası da eklenirse. Onların gelirlerindeki azalış, okturuva ya da gümrüklerin basit bir maddesi görünüşü altında gizlenemez. Dipnot aynı eser sayfa 379. Bir İskoçyalıdan da başka türlüsü beklenemeyeceği gibi Hume'un burjuva karı için duyduğu hayranlık hiç de platonik bir hayranlık değildir. Kökeni yoksul bir aileye dayandığı halde 1000 sterlinlik bir yıllık gelir sahibi oldu ve bunu da bir petty söz konusu olmadığına göre Bay Düring şu biçimde açıklar. İyi bir özel tasarruf sayesinde çok dar olanaklar temeli üzerinde kimsenin keyfine göre yazma zorunda olmamak durumuna erişmişti. Bay Düring ayrıca, hiçbir zaman partilerin, prenslerin ya da üniversitelerin etkisiyle en küçük bir ödün vermedi dediği zaman, bilindiği kadarıyla Hume'un bir Wagner ile hiçbir zaman ortaklaşa bir yazı işi yapmadığını ama hiç değilse Whig oligarşisinin yorulmak bilmez bir yandaşı olduğunu, kiliseyi ve devleti yücelttiğini ve bu deyimine karşılık olarak kendisine önce Paris elçiliğinde sekreterlik görevi ve daha sonra da ondan çok daha önemli ve çok daha kazançlı müsteşarlık görevi verildiğinin doğruluğunu da kuşkusuz itiraf etmek gerekir. Siyasal bakımından Hume tutucu ve sıkı sıkıya kralcı kanıdaydı ve her zaman da öyle kaldı. Bundan ötürü kurulu kilise yandaşları tarafından sapkınlıkla Gibbon denli sert bir biçimde suçlandırılmadı der yaşlı Schlosser. Dipnot F.C. Schlosser, Weltgeschichte für das deutsche Volk, Cilt 17, Frankfurt am Main, 1855, sayfa 76. Bu bencil Hume, bu tarih kurcalayıcısı, İngiliz keşişlerini çoluksuz çocuksuz, sadaka ile bolluk içinde yaşamakla suçlar. Ama kendisinin de hiçbir zaman ne ailesi ne karısı oldu. Bu adam devlete yapılmış herhangi bir hizmetle hiçbir zaman hak kazanmaksızın devlet gelirlerinden tıka basa yiyen, ense kulak adam akıllı yerinde biriydi der avam takımından o kaba Cobbett. Dipnot William Cobbett, A History of the Protestant Reformation in England and Ireland, London 1824, sayfa 149, 116 ve 130. Yaşamın pratik davranışında başlıca yönlerde bir Kant'ı hayli önceler der Bay Düring. Ama eleştirel tarihte Hume'a bu denli abartılmış bir yer neden verilir? Yalnızca bu ciddi ve ince düşünür 18. yüzyıl Düring'i olma onuruna sahip bulunduğu için. Eğer bir Hume, bütün bir bilim dalının iktisat kurulmasının aydınlanmış felsefenin bir yapıtı olduğunu tanıtlamaya yarıyorsa, onun müjdeci rolü, bütün bir bilim dalının zamanımız için tamamlanışını, yalnızca aydınlanmış durumda bulunan felsefeyi gerçeğin mutlak olarak ışık saçan felsefesi haline dönüştürmüş olan ve kendisinin tıpkı Hume'daki gibi Alman toprağı üzerinde şimdiye değin görülmemiş şey, dar anlamda felsefe saygısının iktisat konusundaki bilimsel çabalarla birleşmiş bulunduğu, şaşılacak adamda bulunacağının en iyi güvencesini verir. İktisatçı olarak kuşkusuz saygıdeğer olan Hume'u, önemi geçmişte yalnızca Bay Düring'in çağı için kesin önem taşıyan başarıları üzerinde de öylesine direngenlikle susan, o kıskançlık tarafından bilinmezlikten gelinebilmiş birinci sınıf bir iktisat yıldızı durumuna getirilecek kadar şişirilmiş görmemizin nedeni işte bu. Dipnot, MN'de şöyle devam eder. 5. Fizyokrasi. Kesne hiç olmazsa ekonomik kavramlarla yazılmış bir şiir denebilecek bir şey vermiştir. Sayfa 131. Bay Düring de fizyokrasi üzerindeki bölümünde özel bir başarıyla irdelenebilecek, kendi şiir ya da daha doğrusu yapıntı, fiction türüne sahip bulunmakla birlikte aynı şey Bay Düring için söylenemez. Önce Kesne'nin kişiliği ve benzeri fizyokrasi adı ve benzeri üzerine 8 tatsız tuzsuz yineleme sayfası. Bu 8 sayfalık girişten sonra Bay Düring şöyle devam eder. Üretim ve bölüşüm ilişkilerinin bu ekonomik kopyasının Kesne'de ne anlama geleceği, ancak eğer daha önce zenginliklerin üretimi üzerine ona özgü bulunan yönetici kavramlar adam akıllı irdelenirse gösterilebilir. Bu konudaki fikirler, hatta en iyi çözümlemelerde, örneğin A. Smith'in çözümlemesinde bile belli başlı çizgileri gereğince öğrenilemeyecek denli kararsız bir belirsizlikle gösterilmiş oldukları için bu irdeleme işi zorunludur. Öyleyse bu temel görüşler için geleneksel kolay çözümlemelerle yetinmek amaca kötü hizmet etmek olacaktır. 105. Sonra tam 5 sayfa her türlü cafcaflı sözler, sürekli yinelemeler ve hesaplı bir düzensizlikle dolu 5 sayfa gelir. Kesne'nin tablo ekonomikinin temelinde yatan görüşler üzerine, şimdiye değin görülmüş bulunanların hepsinden üstün olan bu çözümlemenin şu çiçeği burnunda açıklamaları içerdiğini gözlerden saklamak için Kesne bir tek üretken sınıf kabul eder, yani tarımsal çalışmayı yürütenlerin sınıfını. Bunlar yalnızca etkinlikleri boyunca tükettiklerinden daha çoğunu ürettikleri için üretkendirler. Bu artık bu net ürün, 109. Toprağın kullanılmasında doğanın insan emeğini kendi kişisel tüketiminden, bu emek için zorunlu tüketiminden daha çok ödüllendirmesi sonucudur, 107. Bu üretken sınıf yanında çiftlik kirasını alan toprak sahipleri, 105, sınıfı ve son olarak da kısır sınıf çalışması sırasında ürünlerine ancak tarımın, bu net ürününden tükettiği kadar değer geçiren bir sanayide çalışan kimselerin, 106-107 sınıfı bulunur. Adam Smith üzerindeki bölümünde Bay Düring, fizyokrasinin temel görüşlerinden anladıklarının özetini şu terimlerle verir. Fizyokratlar doğaya tarımsal alanda yüksek anlamda üretken güç olarak bakmışlardı. Ayrıca tarımcının tüketimi üzerindeki artığı göz önünde tutmuşlar ve bu nedenle doğrusunu söylemek gerekirse tarımsal çalışmayı tarımsal çalışma niteliğiyle hareket noktası olarak almamışlardı. 148-149. İnsanın en basit okul kitaplarından 109 bile daha çoğunu çıkarmamak için kalın kafalının biri bir potaş lise öğrencisi olması gerekirdi. Özel olarak kurulmuş bir sistemin yüksekliğinden yapılan tarihsel eleştiri sayfa 9. Numara 1. Kesne'nin temel görüşlerinin geleneksel kolay çözümlemelerden son derece yüksek olacak bir çözümlemesini vaat ediyor ve böylece bizi numara 2'ye, tablo ekonomikin Kesne'de ne anlama geleceğinin açıklamasına hazırlıyordu. Prelüt, numara 1'in en nazik yönlerinden biri şudur ki, henüz adından başka bir şeyi bilinmeyen tablo ekonomik, konu dışı olarak ve gizlice geçerken şöyle bir koklanmış ve homurtularla selamlanmıştır. Bundan sonra sıvışılır ve şunun ya da bunun üstüne, örneğin işe başlama ve sonuç üstüne, derin düşüncelere dalınır. Sayfa 109. Gerçekte Bay Düring sonunda kendini numara 1 geniş işe başlamasından sonra numara 2 kısa soluklu sonucuna geçmekten alakoyamadığı an bu ayrım son derece açık bir şeydir. Bundan ötürü tablo ekonomik konusunda numara 1 altında gizlice ve numara 2 altında kesin bir biçimde kendini gösteren şeyin hepsini, ama hepsini sözcüğü sözcüğüne vereceğiz. Numara 1. Tablo ekonomik üzerine ara ve ayrıntı hazırlık çalışmaları. Bilindiği gibi fizyokratik okul bize Kesne'nin tablo ekonomiyi ile şimdiye değin iktisat eleştirici ve tarihçilerinin boş yere kafa patlattıkları bir bilmece bırakmıştır. Bir ülkenin tüm zenginliğinin üretim ve dolaşımın fizyokratik anlayışını ortaya koyacak olan bu tablo, daha sonraki iktisatçılar için oldukça karanlık kaldı. Burada da Bay Düring bizi kesin olarak aydınlatacaktır. Üretim ve bölüşüm ilişkilerinin bu ekonomik imgesinin Kesne'de ne anlama geleceği der, ancak daha önce ona özgü bulunan temel fikirler adamakıllı irdelenirse açıklanabilir. Ve bu fikirler şimdiye değin ancak kararsız bir belirsizlik ile sunulmuş bulundukları ve Adam Smith'te bile bunların ana çizgileri tanınamayacak bir durumda olduğu için bu irdeleme işi çok gerekli bir şeydir. O da bu nedenle 5 koca sayfa, içlerinde her türlü cafcaflı sözler, sürekli yinelemeler ve hesaplı bir düzensizliğin Bay Düring'in Kesne'nin temel fikirleri üzerine ancak ve ancak yetersizlikleri konusunda herkesi uyarmaktan vazgeçmediği, en basit okul kitaplarında bulunabileceği denli bir şey bildiği, uğursuz gerçeğini saklamaya çalışacakları 5 sayfa boyunca okuruna ders verir. Henüz yalnızca adı bilinen tablonun geçerken şöyle bir koklanmış olduğunu, ondan sonra örneğin işe başlama ile sonuç arasındaki ayrım gibi türlü çeşitli derin düşünceler içine dalındığını görmek için bu girişin en sakıncalı yönlerinden biridir. Her nedenli bu ayrım Kesne'nin düşüncelerinde kesin bir biçim altında bulunamazsa da, buna karşılık Bay Düring uzun bir giriş biçimi altındaki işe başlamasından tuhaf bir biçimdeki kısa soluklu sonucuna, yani tablonun açıklamasına geçtiği anda bunun şimşek çaktıran bir örneğini verecek.